Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi, bilgimizi, frekansımızı, saatimizi önemseyip en iyi saatini bize zaman ayıran, bizi dinleyen, bizi takip eden aziz dinleyenlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Hepinizin cuma bayramını ve yarın idrak edecek olduğumuz Berat kandilimizi, Berat gecemizi, Leyle-i Berat'i tebrik ediyorum. Berat'imize vesile olmasını niyaz ediyorum. İnşallah feyzinden, bereketinden, inşallah lütfundan nasiplenmemizi, nasiplenmenizi temenni ediyorum. Birbirimize dua edelim. İnşallah aziz dostlarım, Rabbimizin dünya temasına tecellisiyle şereflendireceği bu mübarek, bu muazzez, bu mukaddes geceden hepimiz kaderimizin şekilleneceği o mübarek geceden, defterlerin yeniden yazılacağı ve dirileceği o mübarek geceden, bir yıllık nasibimizin tespit edileceği bu mübarek geceden nasiplenmekliğimizi niyaz ediyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Ailede Huzur Araştırma programındasınız. 2021'in 13. programında. İnşallah böyle bir mübarek gece öncesinde zaten radyomuzda yeteri kadar, gereği kadar dostlarımız, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, üstadlarımız işin dini boyutunda bir gece nasıl idrak edilir gereği kadar açıklıyorlardır. Ben acizane böylesine mübarek bir günde, bir cuma bayramında ve Berat'ın arefesinde, Berat arefesinde birazcık aile değerlerine temas etmek istedim. Sizinle aile değerlerimizi bir miktar konuşmak istiyorum. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan@erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Can dostlarım, Gandhi'nin çok sevdiğim bir cümlesi var. Hindistan'ın kurucu lideri Mahatma Gandhi'nin söylediklerinize dikkat edin diyor, düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygulara dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlara dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Buna geçen hafta değinmiştim biliyorsunuz, alışkanlıklarımızın eseri olmak olumlu manada ya da esiri olmak olumsuz manada. İnsan alışkanlıklarından müteşekkildir. Vesselam. Alışkanlıklarınıza dikkat edin diyor, değerlerinize dönüşür ve değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür ve karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Yapıp ettiklerimiz bir içsel değerimiz sonucundadır. Yaptığımız bir fedakarlık, içimizde fedakarlıkla ilgili bir değer vardır. Onun sonucundadır ve o değer bizim karakterimize dönüşür. Onu yapa yapa, onu işleye işleye, bu değer dediğim şey olumlu olumsuz manada, her ne kadar olumsuz olmasa da değerin eksi değer diyorlar ya hani bilanço hesabında, bu anlamda olumsuz değerler, kötü değerler ya da değersizlikler bir anlamda karaktersizlikle sonuçlanıyor. Bizi teşkil eden de, bizi oluşturan da karakterimiz sonuçta, kader manasında en sayıdaki karakter, en sayıdaki davranış, duygu, düşünce, alışkanlık bizim kaderimizi oluşturuyor. Aziz dostlarım, aslında bazı reklamlarda da sizin de duyduğunuz, bildiğiniz, insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim prensibi vardır ya, çok meşhur olarak. Bütün bu yaptığımız şeyleri de aslında Gandhi'nin söylediği, insanların güvenini kaybetmemek üzere yapıyoruz. Peki güven, İnsanların bu güvenini kaybetmek niye bu kadar önemli? Bunun niye bu kadar önemli olduğunu son dini mübini İslam'ın, Allah'ın dizayn ettiği, tasarladığı, kıyamete kadar baki kaldığı ve değişmez kıldığı dini mübini İslam'ın en belirgin özelliğinin alemlere rahmet Hazreti Muhammed, yani alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin marka özelliğine baktığımız zaman birçok özelliği var. Amenna. Ama ilk marka özelliği, en büyük marka özelliği, peygamberliğinden evvel bile nakış nakış o muhteşem, mübarek, muazzez karakterine işlenen marka özelliği Muhammedül Emin olmakla değil midir? Stephen Rukovey bir zirve dolayısıyla vefatından birkaç yıl evvel Türkiye'ye geldiğinde liderlere yaptığı bir konuşmasında buna değinmişti. Güvenilir olmak sizin peygamberiniz de demişti. Benim incelediğim kadarıyla çok güvenilen bir insandı ve o güvenin üzerine inşa etti peygamberliğini. Liderin de demişti şirketler açısından bir numaralı özelliği güvenilir bir insan olmak. Aziz dostlarım, beni dinleyen değerli hocalarım, mesajlarınızı bekliyorum, maillerinizi bekliyorum, telefonlarınızı bekliyorum. Bu konunun ızdırabındayım, bu konuda muzdaribim. Size bu konuyla alakalı söz söyleyebilecek belki son kişiyim ama acizane şunun ızdırabındayım ki bu muazzez dinin müntesipleri, müminleri, inananları dinde ilerledikleri kadar muamelatta ilerleyemiyorlar. Şahsım adına söylüyorum, haşa ben bir din büyüğü değilim ama müttesebatım muamelatımın aynası değil. Her zaman söylerim, yine yeri gelmişken madem Gandhi'nin bu veciz sözüyle açtık programı, Gandhi diyor ki my message is my life, benim hayatım benim mesajımdır ya da benim mesajım benim hayatımdır, hayatıma bakın diyor. Hayatımızla örnek olmaklığımız konusunda. Mesela bugün dünyanın bilgi konusunda eksiklik hissettiğini düşünmüyorum ben. Haddinden fazla bilgi var, bilgi kirliliği var, bilgi çöplüğü var. Onun için şu anda bilgiyi işlemek adına data mining denilen bir konseptle veri madenciliği kısmında o verinin içerisinden hani 50 ton mudur 1 gram altını bulmanın optimum şeyi tam olarak bilmiyorum. Diyelim öyle kabul edelim. 50 ton taşı toprağa işleyeceksiniz ki işte 1 gram altına ulaşabilirsiniz. Şöyle düşünün, bir toprak burada 500 ton altın işleyerek 1 gram altını buluyorsunuz. Bir yerde de hani Amerika'nın o kovboy filmlerinde çocukluğumuzda izlediğimiz gidip ereklerle akarsu kenarlarında altın bulan insanların altıma hücum ettikleri dönemde bazen de hiç işlenmemiş madenler vardır. Böyle birkaç kilo toprak işlersiniz. Kumdan hemen belki 15-20 gram altın çıkabilir yeni bulunan madenlerde. Dolayısıyla bizim de aynen bu şekilde veriye, bizi muamelatımızı güzelleştirecek veriye, bizi daha alaklı kılacak, daha değerli kılacak veriye bu anlamda ulaşmak adına o veri çöplüğünde veri madencileri çok çok önem kazandı. Onlar da bir şekilde ister 500 kilogramdan, ister 500 tondan, ister 50 tondan, ister 1 kiloluk elekten bir şekilde süzerek o bilgiye nihayetinde ulaşıyorlar. Yani bilgi kısmında problem yok. Ne kısmında problem yok. Niçin kısmında da bir problem yok. Çünkü bizler cennete gitmek adına, ebedi hayatta, ebedi saadetimiz adına neyi nasıl yapacağımızı ya da yapmamamız gerektiğini, niçinini de biliyoruz. Bu çağın en büyük problemi nasıl kısmında. Bunu nasıl yapacağız? Bu nasılı da ayak izini takip ettiğimiz sözlerini değil, cümlelerini değil, vaaz-ı nasihatlarını değil, ayak izlerini takip ettiğimiz kanaat önderlerinin yaşanmış hayatlığından örnekliyoruz, modelliyoruz. İşte bu çağın en büyük ihtiyacı iyi örnekler yaşayan, yaşantısıyla bize örnek olan insanlar o kadar çok az ki bunun ızdırabını çekiyoruz, bunun yokluğunu, bunun acısını çekiyoruz. Bu anlamda benim alem İslam için en büyük endişem, en büyük üzüntüm, kendim adına da söylüyorum. Hani beni dışarıdan, sanal medyadan, sosyal medyadan, webten, yazdıklarımdan, konuştuklarımdan tanıyan insanlar ne güzel bir insan diyerek bana yaklaştıkça, ben kötü bir insana dönüyorsam, davulun sesi uzaktan hoş geliyorsa, yaklaştıkça ya keşke tanımaz olsaydım diyorsa insanlar, bu benim için yeteri kadar büyük bir günahtır. Ne olursunuz, kendimize şu Berat gecesi arifesinde bir volt balans ayarı çekerek, bir volt balans ayarı yaparak, bilgimiz arttığı oranda ona paralel bir şekilde muamelatımızın da arttığı bir evreye, bir devreye girelim. Çünkü şundan da çok eminiz ki bizim gibi radyoda, televizyonda, sosyal medyada söz söyleyen yazarlar, konuşmacılar, kılavuzlar, koçlar, rehberler, danışmanlar, hoca olmasam da bizlere benzeyen bizlerin üstadı olan hocalarımız iki şeyden çok sıygaya çekilecekler ve iki şey onlar için, bizler için çok büyük bir risk teşkil edecek. Siz dinleyenler için bu risk bir tane ama bizim için iki katı daha büyük. Nedir o? Bir, limetekulene maletef alun, yapmadığınızı, yapamadığınızı neden söylersiniz, yapmayacağınızı neden söylersiniz? Emriyle muhatap olmak çok çok, eğer yapmıyorsak, bu şekilde davranmıyorsak, bunu uygun davranmıyorsak çok acı olacak. İkincisi de ahirette Allah muhafaza cehennem azabının en büyüğü bu söyleyip de söylediklerini yapmayan alimlere olacaksa, bilgi sahiplerine olacaksa, yandı gülüm keten elba, vay halimize, ne olursunuz haklarınızın helalliğini ve bu konudaki dualarınızı istirham ediyorum. Sizler için vakit ayıran, bazı hazırlıklar yapan, bir takım araştırmalara giren, sonra da o müktesebatı size bir şekilde sunmaya çalışan bu gönüldaşlarınıza, bu gönül dostlarınıza da acıyın. Lütfen duanızı eksik etmeyin. Aziz dostlarım, çocuklarımız aile içerisinde, bu bir aile programı, aile hayatının içerisinde eşimiz, akrabalarımız, bizi tanıyan insanlar bu aile değerlerimizden emin olmalılar. Filanca ailenin şöyle bir değeri var konusunda bundan emin olmalılar. Ve biz o değeri yaşadığımız hayat içerisinde onlara ikna etmek zorundayız. Sadece bu sözde değil. Yani bazı şirketlerde olduğu gibi aile değerleri, aile ev kapısına asılıp da ya bu ailenin şöyle şöyle değerleri vardırla olmaz. Ben bazı şirketlere gidiyorum, görüyorum. Çok güzel can canlı çerçevelerde işte vizyonlarını, misyonlarını, temel stratejilerini, temel değerlerini, ilkelerini yazmışlar. Çok güzel ama çerçevenin içerisinde kalmış. Camdan dışarıya, çerçevenin camından bile dışarıya taşamıyor. Onu oraya hapsetmişler. Yaşanan bir değer ancak değer olur aziz dostlarım. Peki biz aile değerlerimizi böyle değerli bir gecenin arefesinde bugün için ve yarın için aile içerisinde biraz daha vakit ayırarak konuşarak nasıl yaşanan bir değer haline getirebiliriz? Bunu raflardan, tozlu raflardan, tozlu çerçevelerden çıkartarak nasıl uygulanabilen bir değer haline getirebiliriz? Bunun birazcık muhasebesini yapmış olalım. Nasıl ki aile içerisinde bir insanın hayatından değerli bir şey yoksa, o insanın hayatımda bir değeri yoktur prensibi ana değerimizse, biz aile olmaklığımızı hayatımızdan daha değerli bir varlığa değer vererek, değil mi? Bunu evli dostlarımız çok çok iyi anlarlar ama çocuklarımızın çok iyi anlayacağını düşünmüyorum. Evlendikten sonra hayatından daha fazla değer verdiği bir insanla evlendiği için beyefendiler kendi üzerlerine pek bir şey almazlar. Eşlerini alırlar. Çocukları olur. Artık hayatlarından çok daha değerli bir varlık onlara emanet edilmiştir. Yavrular, cennetten gelen emanetler ve çocukları olduğunda artık kendilerine hiçbir şey alamaz bir hale gelirler. Çocuklarını önemserler. Bu hiç almazlar, almasınlar anlamına söylemiyorum. Elbette nefislerimizin de üzerimizde hakları vardır. Helalinden olmak kaydıyla, israf etmemek kaydıyla. Tabii ki kendi kişisel bakımımızla ilgili, kılık kıyafetimizle ilgili, ayakkabımızla, kişisel aksesuarlarımızla, evimizle, arabamızla alakalı israfa ve yüksek açmamak, illa marka takıntısı olmamak kaydıyla başka insanların üzerimizdeki hakları varken de kendimizi egoist ve bencil bir şekilde önceleyerek değil, mümkün olduğu kadar seven insan kendini öteler, kardeşini önceler. İslam'da buna İsar makamı diyoruz. Yermük Savaşı'ndaki o üç sahabe-i güzinin su, su, su diye inleyen, ölmekte olan, ağır kanamalı bir hastanın suya olan ihtiyacını, yaşadığı ızdırabı düşünürsünüz. Tam götürüyor sahabe-i kiram efendimiz, kırbayla su verecek. Arka taraftan su diye başka bir sahabe inleyince ağzını kapatıyor, kafasıyla işaret ediyor, öbürüne götür. Anladım ki diyor, içmeyecek, öbürüne götürdüm. O sırada tam içecekti, su su diye inleyen başka bir arkadaşını, kardeşini duydu. Başıyla orayı, gözüyle orayı işaret etti, ona götür. Ne demek bu? İşte kardeşini öncelemek, nefsini ötelemek. Tam diyor ona götürdüm, ruhunu teslim etmişti. Yeniden ikinci sahabe kardeşime döndüm, o da ruhunu teslim etmişti. İlk bari amcam oğluna vereyim diye ona döndüm, o da ruhunu teslim etmişti diye. Böyle bir siyer tarihinden anekdodu hepiniz hafızalarınızda taptaze, capcanlı duyarsınız bunu. Ama yaşamak nasıl olur biliyor musunuz aziz dostlarım? İşte aile değerleri içerisinde ihsar değeri olan kendini ötelemek, nefsini ötelemek, kardeşini öncelemek, eşini ve çocuklarını öncelemek. Bu değeri kendine yapı taşı olarak, mihenk taşı olarak kabul eden bir insan değer vermek fedakarlık gerektirir. Çünkü nefsini feda eder. Nefsinin bütün istek ihtiyaçlarını feda eder. Eskisiyle yetinebilir. İkincisini, üçüncüsünü almadan durabilir ama çocuğu ve eşiyle alakalı böyle bir şey yapamaz. Aziz dostlarım, değerlerimizle alakalı değer vermek fedakarlık gerektirirse yaşayanlardan esirgenen değer pek kolayca ölülere verilir. Dolayısıyla bu değeri yaşayanlardan esirgemememiz lazım. Pek kolayca ölülere verilir ne demek? Andre Gide'nin çok ölümsüz bir sözü bu. Öldükten sonra da işte yad ederiz, yanarız, ah keşke yapsaydık deriz. Hani kaçan balık büyük olur ya, elden gittikten sonra da ben bunu İslam alimlerimizle ilgili çok yaşıyorum. Hatta Allah bin kere razı olsun, Ensar Vakfı'nda genel müdür Hüseyin Kader kardeşim, arkadaşım, dostum. Ya Münir'cim bunu hep öldükten sonra yapmayalım. Yaşayanlara yaşarken yapalım diye 5 yıl evvel böyle bir yaşayan derlerimiz diye onlara bir kadirşinaslık yaparak onlar daha yaşıyorken kanaat önderlerimiz, değerli hocalarımız onlara bir vefa gecesi düzenlemişti. Gecenin adı da bu. Hala da devam ediyor. Buradan tebriklerimi, teşekkürlerimi, dualarımı yolluyorum sevgili Hüseyin Kader kardeşime. Hocalarımız da bundan o kadar çok mutlu oluyorlar ki yani hep ölümden sonra seneyi devriyesinde hatırlayıp Fatiha göndermek ne ki? Ya tabii ki bu güzel bir şey. Fatiha ile anılmak güzel bir şey ama ya insan yaşarken de değerli birisi olduğunun hissedilmesini, kendisine bunun hissettirilmesini ister yani. İnanın fuhuş aleminin fuhşiyatta sapkınlık yapan bütün önderleri, kılavuzları, şeytani rehberleri hayatlarındayken o kadar çok fazla bundan nemalanıyorlar. Sevenleri o sapkın yolda onları o kadar çok destekliyor, ölüme kadar o kadar yalnız bırakmıyor ki. Bizim camianın güzel insanları da kendi köşesinde ölümü bekleyen zavallı insanlar gibi hani seviyorsan sevdiğini söyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Birçok seveni var belki ama o kadar çok kolay unutuyoruz ki biz. Ölmesine de gerek yok. Dolayısıyla hangi değer ortaya çıktı burada da? Kadirşinaslık, minnettarlık. Madem ki biz Hazreti Ali Efendimizin o veciz sözünü dilimize pelesenk ettik. Bana bir harf öğreteni 40 yıl kölesi olurum. Ya 40 yıllık kölelik isteyen de yok zaten. En azından 40 dakikalık bir hatırlanmışlık. Bir hediye yollama olabilir. Bir kısacık bir maske ve mesafe ve hijyene uyarak bir ziyaret olabilir. Ama o büyüklerimiz de ziyaret edilmeli. Bir şekliyle ve vefatlarından evvel yaşayan bir değer oldukları onlara da hissettirilmeli. Cevdet Rendel'in yine bir veciz bir sözü var. Bir insanın değeri diyor çevresindekilerin değeriyle ölçülür. Ben Müslüman mütedeyyin alim insanların yaşadığı ailelerde şöyle bir sıkıntı görüyorum. Kanaat önderi olan kişi, hoca olan, imam olan, rehber olan, kılavuz olan kişi kendini o kadar çok geliştiriyor, o kadar çok yetiştiriyor. Kendine o kadar çok fazla yatırım yapıyor ki artık hiçbir şeyi beğenmemeye başlıyor. Gözüne bütün o hatalar batar hale geliyor. O da Andre Gide'nin dediği gibi, Ezop'un dediği gibi özür diliyorum, bilgi azaba dönüyor. Bilgi azaptır diyor ya Ezop. Bildiği her şey kendine bu sefer bir yürek yangını ve azap olarak gözüne batan çomak gibi, kıymık gibi zarar vermeye başlıyor. Burada hangi değerimizi ortaya koyabiliriz? Birlikte gelişmek, ömür boyu birlikte gelişmek, Müslümanların kalbinde sevinç ekmek, sevinç tohumu ekmek. Hepimiz çobanız ve gütüklerimizden mesulsek, mesul olduğumuz sorumluluk altındaki kişilerin gelişmesine destek olmak. Onların maddi, manevi, İslami, vicdani, ahlaki, bilişsel yönden geliştirmek, bu konuda onlara yol açmak, rehberlik yapmak, kılavuzluk yapmak, iyi insanlarla onların tanışmasını sağlamak. İki gün eşit geçen ziyandaysa beşikten mezara ilim her kadın erkek Müslümana farzsa, hikmet mümini yitikmalıysa bu bilginin ateş pervaneleri gibi peşinde böyle dönmek, sürekli tavaf eder gibi dönmek. Aziz dostlarım, değerler az evvel de söylediğim gibi ferman buyrularak bundan sonra şu yapıla, tiz şöyle bir insan olma gibi oluşturulan bir değer değildir. Korku ortamında hiçbir değer yetişmez. Korku ortamında değerler gelişmez. Şimdi bir miktar korku gübre gibidir. Nasıl ki bir toprağa gübre bir miktar gerekiyor ama bir miktar yani kıvamında olması lazım. Ara sıra böyle bir estirilmesi kıvamında çok güzel, fazlası yakar. Bitkiyi yakar, toprağı yakar. Yokluğu bazı zararlı ayrık otlarının, zararlı alışkanlıkların yeşermesine, yetişmesine vesile olur. Bu anlamda dengede tutmak adına bunu hatırlatmış olayım. Değerler dolayısıyla korkuyla değil, ferman buyurarak değil, yaşanarak, yaşatılarak ortaya konabilir. Bu anlamda aile değerleri bugün için, cuma sonrasında, akşamında, yarın sabahleyin hep beraber ailece oturularak ya bizim ne tür aile değerlerimiz var? Samimi bir şekilde bende hangi değerleri görüyorsunuz? Ben de sizde şu değerleri görüyorum. Gelin bu değerlerimizi biraz daha parlatalım. Hayatımızın en önemli 5 değerini aile olarak bizi biz yapan değerleri oluşturacağız ya. Öncesinde beni ben yapan, yani evin beyefendisi, hanımefendisi, çocukları hep beraber oturup bir masanın etrafına önce beni ben yapan 5 tane değerleri aile bireyleri olarak ayrı ayrı yazabiliriz. Sonrasında ailemizin en temel değerinin ne olduğuyla alakalı herkes, ya bizim ailede şu değerler var diye onu yazabilir. Bu değerleri yazdıktan sonra ya bunun dışında ailemizde var olmasını istediğimiz temel değerler var mı diye dışarıdaki başka gördüğümüz, öykündüğümüz, özendiğimiz ailelerden bu temel değerleri ortaya koyabiliriz. Ya yani şu değerleri de buna ekleyelim diye. Sonrasında işin 4. aşamasında aziz dostlarım, aile değerlerimizi nasıl daha iyi görünür, daha iyi yaşanır hale getirebiliriz görüşmesi yaparak bu değerlerin yaşatılmasıyla alakalı, bu değerlerin daha görünür hale getirilmesiyle alakalı bir görüşme yapabiliriz. En sonunda da 5. aşamada bazı böyle imrendiğimiz, Anadolu'da hani filancalar diye söylene gelen bir şey vardır ya, çok iyi insanlar falan diye her anıldığında minnettarlık anılan insanlar, siz de ya filanca aile çok iyidir diye zihninizde bir kabul varsa bu hüsnü kabulle o ailenin üyeleriyle görüşerek ya sizin en önemli 3 aile değeriniz nedir diye onlardan sorup öğrenebilirsiniz. Bankart'ın bir güzel bir sözü var. Bize değer kazandıran şeyler diyor, yaptığımız işlerdir. Ne olursunuz aileniz için yaptığınız işlere bir bakın. Aileniz için yapa geldiğiniz işlere bir bakın. Aileniz için kendinizi yaptıktan sonra daha değerli hissettiğiniz işlere bir bakın. Ailenizin sizin için yaptığı ve sizin kendinizi onlar bunu yaptıktan sonra çok değerli hissettiğiniz işlere bir bakın. İşte bunlar sonuçta değerdir. Sizi çok daha değerli hissettirdiğine göre sizden onlara yansıyan, onlardan size yansıyan değerlerdir. Bunun biraz daha farkında bir şekilde üzerine giderseniz aziz dostlarım, gelecek nesil adına çok daha kıymetli, çok daha güzel bir iş yapmış olursunuz. Jeffrey Gitomer, büyük insanlar büyük değerlere ve ahlaki ilkelere sahiptirler diyor. Yani biz şimdi öykündüğümüz, merak ettiğimiz, sevdiğimiz, beğendiğimiz, imrendiğimiz ailelere yaklaştığımızda ya da kişilere yaklaştığımızda onları büyük yapan şeylerin büyük değerler olduğunu göreceksiniz. Can dostlarım, değer bir sorumluluktan dolayı ortaya çıkıyordu. O sorumluluk bir fedakarlık gerektiriyordu ya. İşte büyük insanlar nefislerini feda etmeyi bildikleri için daha büyük değerlere sahip oluyorlar. Aile değerlerinde bizim hem aile onurunu hem insanlık onurumuzu korumak adına, yüceltmek adına sahip olmamız gereken bu üstün nitelikler, bu meziyet ve kıymetler bir şekilde gelecekte şu an için bizde bir fedakarlık oluştursa bile, şu an için bizde bir sıkıntı oluştursa bile gelecekte çok yüksek ve yararlı nitelik olarak sahip olduğumuz şu andaki mevcut durumu biraz daha iyiye, güzele götürecek değerlerdir. Bugün şöyle düşünün. Mesela yardımseverlik değeriyle alakalı bir fakir fukaraya, cuma hürmetine, beraat hürmetine yardım ettiğinizi düşünün. Evet, bugün cebinizden o para eksilmiştir. Bir hasta ziyaretine gittiğinizi düşünün. Evet, bugün vakit ayırdığınız o şey sizin kişisel vaktiniz hesabından düşmüştür. Ama getiri olarak götürüye bakacağız, tamam, ama getiri olarak Allah'a güveneceğiz. Allah diyor ki ben eksiltmem diyor. Verdiğimiz her şeyin fazlasıyla, kat kat misliyle yerine koyan bir Rabbe inandığımızda bunun mükafatı inandığımızı görmek olacaktı. Bir şekilde mesela parayı anlıyoruz. Evet, para diyelim cebimizden 50 lira gitti. 100 lira, 200 lira, 500 liranın geldiğine şahit olarak paranın geri geldiğini anlarız, ama peki vakit ayırdığımızda bir hasta ziyaretine, bir dost ziyaretine, bir akraba ziyaretine bir saat ayırdığımızda bunun kazanımını nasıl görürüz? İnanın kendi hayatımdan gördüğüm kadarıyla şöyle oluyor. En basiti, bir sürü yolu var, yöntemi var, yordamı var, ama mesela bir saat ayırdınız. Evet, bugün 4 saatlik bir işiniz vardı. 4'te 1'ini bir akrabanız için ayırdınız. Geriye kalan 3 saatte o 4 saatlik işi bitirebiliyorsunuz. Zamanda bereket oluyor. Bu bir. İkincisi, bir işi yapmak üzere birine gittiğinizde normalde 2-3 saat sürecek bir işin yarım saatte kolayca halledildiğini görüyorsunuz. Zamanda bereketti birincisi. İkincisi, karşıdaki kişinin sizde bir bereket oluşturması olarak ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, bazen o işi yapmanıza hiç gerek kalmadan birinin gelip o işi sizin için yaptığına şahit olabiliyorsunuz. Aziz dostlarım, çocuklarımız için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir baba çocuklarına güzel ahlaktan daha değerli bir şey bırakamaz, daha değerli bir şey veremez diyor ya. Ve yine Resulullah Efendimiz ben ancak ve ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor ya. Değerlerimizin kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hadis-i şeriflerdir. Resulullah Efendimizin örnek sünnet-i seniyyesidir. Sahabe-i kiramdır, güzel yaşamış insanlardır, ecdadımızdır, tarihimizdir, kültürümüzdür, geleneğimizdir. Ailede aile büyüklerimizin oluşturduğu bazı özel ve güzel prensiplerdir. Yani mesela hediye helal bir şeydir. Eğer devlet katında değilseniz, çünkü devlet katında hediye alan zekat memuru o hediyeyi bu da bana diye ayırınca, peki sen evde otursaydın bu hediye sana gelecek miydi? Hayır ya Resulullah deyince onu da şeye kat demiştir. Dolayısıyla evde oturan insanlara herhangi bir görevi olmaksızın evde oturan insanlara bu geliyorsa, bu hediye onlara geliyorsa tamam. Ama devlet memuru olarak, devlet kademesinde olarak onlara gelen hediyelerin çok da etik ve ahlaki olmadığı çok açık. Mesela ben kural olarak böyle bir kural her zaman dinden alınmaz. Her zaman Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden alınmaz. Bazen aile büyükleri de bunu nakşedebilir. Uzun yıllar evveldi Tarık dayım, Tarık Öğütçü dayım bir arkadaşı ona kendisi PTT'de memurdu. Bir arkadaşının da çok büyük böyle şirketleri var. İşte nakliye şirketi var, tırları var, uluslararası ticaret yapıyor falan. Ona çok kıymetli bir hediye vermişti. Dayıcığım o hediyeyi ona iade etmişti. Bak sevgili kardeşim Ahmet, bana, benim de sana mukabele edebileceğim, kendi gücümle alabileceğim türden hediyeler verirsen bu arkadaşlık çok daha güzel olur diye. Ben o zaman küçücük bir çocuktum. Dayımın bu ahlaki davranışı bende bir değer olarak oluştu. Elhamdülillah. Ben de kendi hayatımda en azından hediyeleşme konusunda buna dikkat etmeye çalışıyorum. Gücümün nispetinde bir hediyeyi asla vermiyorum. Neden? Zaten bir iyilik yapıyorsunuz. Onu da borca girerek işte krediyle bilmem neyle şunla olursa zaten harama düşmüş oluyorsunuz. Kendi gücünüz ölçüsünde davrandığınızda işleri daha hayırlı yapıyorsunuz. Niye? Kolay. Hayır kolayda ya. evlilikle alakalı mesela en hayırlı evlilik nedir? En kolay olan, birbirine zorluk çıkartarak işte şunu da al, bunu da al falan. Bir de şöyle bir şey var bu değerin. Değer maddiyatla oluşmuyor aziz dostlarım. Canımın içi dostlarım, aziz dinleyenlerim. Sizi temin ederim, değer makamla, mevkiyle, ünvanla, statüyle, üzerinize giydiğiniz kıyafetlerle oluşmuyor. Bununla ilgili Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok özel bir şeyi var. Kürkü giyip salına salına çalımla hışımla yürüyen birini görünce abe zavallı demiş. O kürk onun sahibi olan hayvana hayvanlıktan kurtararak bir pay vermedi ki sana versin. Üstelik sen bir de insansın. Bu anlamda ben bunun çok önemli bir insani değer olduğunun farkına varmış bir kardeşinizim. Bir şekliyle marka çılgınlığı yaşıyor çocuklarımız. Bir şekliyle marka israfı yaşıyor gençlerimiz. İnşallah onlar da yaşça kemale erdiğinde olgunlaştıkça elbisenin, oradaki elbisenin kenarında, tişörtün kenarındaki o logonun, kullandıkları kişisel aksesuarlardaki işte en böyle revaçtaki bu diye telefonların modellerini değiştirerek, her seferinde bir üst modele, bir üst versiyona geçerek konuşma kalitesinin artmadığına, kıyafetin en kalitelisinin insanı kaliteli hale getirmediğine, kullanılan aksesuarların, kişisel aksesuarların kişiliğimize bir katkısı ve etkisi olmadığına onlar da inşallah kanaat getirirler. Ama gençlerimizle alakalı, yeni nesille alakalı en büyük problemin bu olduğunu görüyorum. Aziz dostlarım, değerlerle ilgili çok uyarmam gereken bir husus da şu ki, değerleri böyle sürekli Kur'an-ı Kerim'e referans gösterip, Kur'an-ı Kerim'i açarak, sürekli hadis-i şerifleri açarak, ya bak bunu yapın, şimdi böyle davranın diye tehditvari, tehditkar bir ses tonuyla, kötü bir ses tonuyla ifade ederseniz, yine yaşanılan, yaşatılan değil, nefret edilen ve uzaklaşılan değer haline gelir. Birçok kişiden duymuşsunuzdur. Çok da sevdiğim, benimsediğim, tasvip ettiğim bir cümle değildir ama birçok kişiden duymuşsunuzdur şunu. Ya sen öyle diyorsan ben senin dininden değilim. Sen öyle bir Allah'a inanıyorsan ben senin senin inandığın o Allah benim Allah'ım değil. Ben ona inanmıyorum. Evet, bu kullanılış itibariyle çok veballi ve riskli bir cümledir. Amenna. Kullanılmaması daha iyidir. Amenna. Peki hırsızın hiç mi suçu yok? Yani bu kişiye bu cümleyi söyleten kişilerin hiç mi suçu ve günahı yok? Kişileri yapmadığımız muamelattan dolayı değerimizi pey sürerek, değerimizi ortaya koyarak bir şeye mücbir kıldığımızda bu tür şeyler duymanız mukadderdir. Bu tür cümleleri genellikle çok bencil, çok egoist, çok sabırsız, çok kişiliksiz, çok kimliksiz kişilerin yaptığı, ikircikli ya da insanlarda şüphe uyandıran çift yönlü ya da iki yüzlü davranışlar sonucunda duyma ihtimaliniz ve riskiniz vardır. Kişiler kendi nefislerine geldiğinde bencil karakterleri ya da karaktersizlikleriyle Rabbena hep bana'yı hep korurlar ve bunu bir ayetle de desteklerler. İşte böyle yapman lazım, bana böyle davranman lazım, işte şimdi şöyle yapman lazım gibi. Ama kendi yapmaları gereken sorumluluklara gelince de hiç Arapça hocalarımız derdi ya, İrab'da mahalli yok diye, namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun derler. Hiç o konulara girmezler çünkü menfaatleri zedelenecek. Menfaatlerine en küçük bir egoist düşünceleriyle zarar gelsin istemedikleri için de maalesef o zararlı kelimeyi, zararlı cümleyi karşımızdaki kişiye karşı söylerler. Değerler aziz dostlarım, ailenin kilit taşıdır. Aileyi aile yapan, ailenin mihenk taşıdır, ailenin yapı taşıdır, ailenin yol pusulasıdır, kılavuzudur, rehberidir, vitaminidir. Değerler olmadan bir ailenin aile olabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu aziz mübarek 3 aylar içerisinde Allahümme barik lena fî recebe ve şaban ve bellina ramazan diye Recep'i yaşatan Rabbimize şükrederek Şaban'ın da nihayetinde Ramazan'a kavuşma duasıyla içimizin yandığı şu mübarek günlerde Ramazan'a kavuşmanın heyecanıyla, ama gelin şu beraat arefesinde sahip olduğumuz bu değerler için ne yaptığımızı bir sorgulayalım. Yani biz mesela iyi bir baba mıyız? Ya babalığımızı yatıralım masaya. Diyelim ki iyi bir baba nasıl olur? peki ben neyi eksik yapıyorum? İyi bir anne nasıl olur ve neleri eksik yapıyorum? Çok çalışkan bir öğrenci miyiz evlat olarak? Ya bu çalışkanlığımızı ortaya yatıralım. Çok saygılı bir evlat mıyız? Bu saygılılığımızı, saygılı olmaklığımızı masaya yatıralım. Çok merhamet sahibi bir evlat mıyız ya da anneyiz ya da babayız? Bu merhametli olmaklığımızı masaya yatıralım. Ve bu değerler için ne yaptığımız konusunda pek bir şey bulamamışsak acı bir durumdur. Ama bundan kurtuluş kolaydır. En azından bundan sonra ne yapmamız gerektiği ile alakalı bir şeyler yapalım. Aziz dostlarım, aile içerisinde bu az evvel öylesine saymadım bunları. Çalışkanlık, saygı, merhamet, birlikte olmak, sorumluluk, güven, nezaket, gönüllü olmak ve bu gönlün ötesinde alçak gönüllü olmak gibi değerler ailenin temel yapı taşlarıdır bence. Müslüman Türk ailesinin temel yapı taşıdır. Bize ta Orta Asya'dan bu yana gelen temel değerlerimizdir. Biz bu değerleri biraz içselleştirerek, mesela birbirimize güveniriz cümlesinin altına imza atıp atmayacağımızı sorabiliriz. Ya biz birbirimize güveniyor muyuz? Çocuklar dışarı çıktığında anne babanın kafası duman oluyorsa, kalbine bir sancı düşüyorsa, midesine bir acı saplanıyorsa, stresten kendi kendini yiyorsa demek ki güvenemiyor. Şirketler için mesela çok söylediğimiz bir şey vardır. Aidiyet dediğimiz bağlılık. Ya başıma bir iş gelirse patronum benim için güzel şeyler yapar. Beni başkasına muhtaç etmez. İşte bu güven o çimento gibi, harç gibi, o Japon yapıştırısı gibi şirkete yapışmamızı, bağlanmamızı, bağlı kalmamızı sağlıyor. Güvenemediğimiz, buna güvenemediğimiz zaman da ya ne olacağım belli değil diye menfaatimiz peşinde, daha fazla biriktirme peşinde, daha fazla maaş öneren kişilere doğru teveccüh ediyoruz. Onlara doğru yönümüz ve yolumuz kayıyor. Bu anlamda sözümüzü tutarız cümlesinin altına imzamız varsa ya da olmalı bu cümlenin altında bir imza. Niye tutmadığımızı masaya yatırarak bundan sonra nasıl sözümüzün eri olacağımızı birbirimize taahhüt ederek bu değeri işleyebiliriz. Biz her zaman doğruyu söyleriz. Aile üyeleri buna inanmalı. Yani Müslüman yalan söylemez. Bazen koçluk yaptığım şirketlerde çok değerli yönetim kurulu başkanları, değerli dostlarım şey yaparlar. Yani bu cümlenin altında imzam olduğunu bilirler. Ben bir şey beyan ettiğim zaman benden ekstradan bir şey beklemezler yani. O Münir Arıkan onu söylüyorsa doğrudur. İkinci, üçüncü aşamasına hiç girmezler. Üstelik kendi menfaatleri aleyhine olsa bile bir durum. Kendileri mesela bazen yanlış hatırlayabilirler. Kendileri yazılı hale getirmedikleri için onu yanlış biliyor olabilirler. Oradaki elhamdülillah Münir Arıkan'ın o sözü onlar için senettir. Ya Münir Hocam böyle diyorsa bu böyledir diye onu geçerler. İnanın bu insan için ulaşabileceği çok üstün bir mertebe. Tadından yenmeyen bir manevi yemek, lezzeti ve hazzı çok yüksek olan bir şey. Birbirimizi severiz diyebiliyor mu aile üyeleri? Gerçekten seven insan böyle mi yapar? Ahmet Zilan abiyi rahmetle yad edelim. İnşallah programdan sonra hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza acil edalar ve geçmişlerimize rahmet olması hasebiyle birer Fatiha-i Şerif okuyalım inşallah. O küçücükken daha 5-6 yaşında evlerine misafir gelen çocuklarla anne babalar salonda oturuyorlar ve kendi odasında o misafir gelenlerin çocuklarıyla Antep'in kışları uzun olur böyle yastık savaşına girmişler. Yastıklar da yünden oluyor o dönem. Yünün de eğirmesi, halaç pamuğu gibi atılması o hallaçlar olurdu. Yeni nesil onu nereden bilsin? Evin bir günü giderdi yani. Hanımefendilerin bir günü giderdi. Onu tekrardan doldur et falan. Neyse yastık savaşında hiç farkında değiller bunlar. Anneciği ona da rahmet olsun içeriye bir giriyor. Her taraf böyle yün olmuş, yastıklar paramparça olmuş, minderler döşekler açılmış. Antep ağzıyla bir kele ederdi böyle büyüklerimiz. Ahmetciğim diyor, hani sen beni seviyordun. İlk tepkiye bakar mısınız? Ne mübarek bir anneymiş. Makamı âli olsun, mezarı nurla dolsun inşallah. Anacım diyor tabii ki ben seni çok seviyorum. Ahmet abi, Ahmet İlhan da rahmet olsun. O da şokta tabii. Hani kızma, bağırma falan beklerken annesi öyle deyince o da etrafına bir bakıyor. Bazen şok olursunuz ya. Öyle bir şokta yani. Ya biz bunu nasıl yaptık? Bu haltı nasıl yedik der gibi. Bir bakıyor ki etraf hakikaten inanılmaz bir şeye dönmüş yani. Talan olmuş o da. Tabii ki diyor seviyorum anacığım diyor. O nasıl kelime? Ben seni tabii ki çok seviyorum. Evladım diyor, seven sevdiğine böyle yapar mı? Rahmet olsun Ahmet İlhan abi bu cümleyi hayatının omurgası yaptığını ve eğer birini seviyorsa ona asla bir yamuk yapmadığını, onun için eline gelen bütün fedakarlığı yaptığını ve sevenlerine asla ve asla bir zulümde bulunmadığını bana söylemişti. Buradan rahmetle yad ediyorum kendisini. Onun da mezarı nurla dolsun, makamı âli olsun inşallah. Rabbim cennette de böyle güzel insanlarla kavuştursun. Dolayısıyla eğer seviyorsak hani arada söylenir ya, seni ne kadar sevdiğimi cümle alem biliyor. Ulan bir tek ben bilmiyorum yani. Bana da bildir. Seven insan böyle yapmaz. Seven insan korur, kollar, fedakarlık yapar. Sözde değil, özde bir sevgi olması lazım. Birbirimize destek oluruz. Her ailenin aile değeri tabelasında ya da tablosunda, deklarasyonunda, beyanında olması gereken değerlerden yine bir tanesi. Ya destek oluruz. Peki şu anda niye destek olmuyorsun? Biz çok sıkı çalışırız. Peki niye şu anda korona vesilesiyle işleri savsakladın? Biz yaşlılara saygı duyarız. Peki niye şu anda saygı duymuyorsun? Biz işte komşularımızla iyi geçiniriz. Niye peki komşular senden illallah ediyor? Ya da doğayı, çevreyi, hayvanları koruruz. Peki geceliğin o inleyen, miyavlayan kediye bir parça sütü, bir parça eti niye götürmedin? Ya da birbirimize kibar ve nazik davranırız. Ya neden benim hayatımda tanıdığım en kibar ve en nazik insan siz değilsiniz gibi aile içerisinde bunu hasbi ve harbi bir şekilde masaya yatırarak konuşursak inşallah çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, insan hayatında İslami anlamda çok önemli kilometre taşları vardır. Yeni yetme hocalar her ne kadar kandillerimizi, bizi birbirimize bağlayan bu özel ve güzel gecelerimizi önemsizleştirmeye çalışsalar da bunu bidattan sayıp, üstelik bidat-ı hasene de var hani bidatın içerisinde, haseneden bile saymayarak bunu yok etmeye, tahrip etmeye çalışsalar da İslam geleneğinde bu 7 önemli gece, arefeleri de sayıyorum, bayramları da sayıyorum, hemen hemen 1,5 ayda bir güzellik demektir bu. Bu vesileyle bir dönüşe vesiledir. Bir dönüş kapısını çalmadır. Birbirimizle yeniden hemhal olmadır. Birbirimizden af dileyerek, affetmek de bir aile değeridir. Kalıcı bir şekilde affederek ama karşıdakinin nasıl tevbesiyle o yanlışından dönmesi gerekir. Gelin bu mübarek vakitlerde 3 ayları, içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayını, yarınki Berat gecemizi, 2 hafta sonra idrak edeceğimiz, 3 hafta sonra idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'i vesile kılarak ne olursunuz işte 13 Nisan'da Salı günü Ramazan-ı Şerif başlıyor. Ramazan'a temiz girelim inşallah. Ele ele Berat gecesinde kaderin yeniden tecelli ettiği, yazıldığı, Rabbimizin dünya semasına tecelli ettiği bu özel ve güzel geceyi çok iyi idrak edelim. Tamamen muamelatı yok sayıp, ibadete dönüp, işin Allah'la kendi aramızda olduğu gibi bir zehaba kapılmayalım. Edilir muamele buyurmuş Allah Resulü. Biz gece gündüz namaz kılsak da, sabah akşam oruç tutsak da, tamamen dilimizde Kur'an-ı Kerim virt olarak hafız-ı kelam olsak da, ben bazı olumsuz hareketlerini gördüğüm hafız dostlarıma, şu anda bir saniye diyorum, şu anda okuduğunuz Kur'an-ı Kerim ne diyor biliyor musunuz? Şoka uğruyorlar. Dolayısıyla özüyle sözüyle bir insana dönüşmemize bu kandillerimizin, bu gecelerimizin vesile olması temennisiyle hepinizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Beratımızın vesilesi olmaklığını Rabbimden niyaz ediyorum. Birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Birbirimize bu konuda sadece kuru kuru kandil mesajları değil ama uyarı mesajları, ya Münir hocam şöyle yapsanız daha iyi olur, sevgili eşim böyle yapsan daha iyi olur, sevgili amcam, sevgili dayım, halam, kuzenim şöyle yapsanız daha güzel olur gibi birbirimize samimi içten uyarıları da yaparak birbirimizin rotbalans ayarını yapmaklığımızı da elmas elması işler biliyorsunuz. İnsana da sadece insan işler. Bunu vesile kılarak inşallah daha güzel bir gelecek inşa etmede, daha güzel geleceği inşa eden insanlar olarak kendimizi daha güzel bir insan yapmaya vesile kılmanızı niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun can dostlarım. Hoşça kalın.